Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Sean Accor'un The Happiness Advantage adlı kitabı.
İş dünyasında yaygın olan önce başarı, sonra mutluluk düşüncesini tersine çeviren uygulamalı pozitif psikoloji kitabıdır. Accor'a göre insanlar hedeflerine ulaştıklarında mutlu olacaklarını varsaydıkça mutluluğu sürekli ileri tarihe erteler. Oysa olumlu duygulanım ve iyimser bir zihinsel çerçeve başarıya giden süreçte doğrudan bir performans kaynağı olabilir. Kitap, mutluluğu sorunları inkar etmek ya da sürekli neşeli görünmek olarak sunmaz. Bunun yerine beynin dikkatini, enerjisini ve stres karşısındaki tepkisini eğitilebilir alışkanlıklarla değiştirmeyi ele alır. Acker, psikoloji, nörobilim ve iş yaşamı araştırmalarına dayanarak 7 ilke önerir. Bu ilkeler, fırsatları fark etmeyi, aksiliklerden öğrenmeyi, küçük alanlarda kontrol kurmayı, yararlı alışkanlıkları kolaylaştırmayı ve sosyal bağları güçlendirmeyi kapsar. Eserin temel amacı, bireylerin ve kurumların performansı yalnızca baskı, rekabet ve iradeyle değil, sürdürülebilir bir psikolojik kaynak olan pozitiflikle de değerlendirmesini sağlamaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, mutluluğu başarının ödülü değil, performansın başlangıcı olarak görmek, kitabın merkezindeki mutluluk avantajı ilkesi. Başarı formülünü yeniden kurar. Yaygın anlayışa göre kişi çok çalışır, hedefe ulaşır ve sonunda mutlu olur.
Acker, hedefler değiştikçe bu sonucun da ertelendiğini belirtir.
Terfi alan çalışan daha yüksek bir unvanı, iyi not alan öğrenci daha iyi bir okulu, büyüyen işletme ise daha büyük hedefleri beklemeye başlayabilir.
Bu nedenle başarıya bağlanmış mutluluk kalıcı bir temel oluşturmaz.
Buna karşılık olumlu bir ruh hali, kişinin mevcut kaynaklarını daha işlevsel kullanmasına yardım eder.
Dikkat daha esnek çalışabilir, yeni fikirler üretmek kolaylaşabilir, motivasyon ve sebat artabilir.
Bu yaklaşım, iş yerindeki gerçek sorunların sadece iyi düşünerek ortadan kalkacağını iddia etmez.
Asıl savı, aynı sorunla karşılaşan iki kişinin zihinsel başlangıç noktasının sonuçlarını etkileyebileceğidir.
Olumlu duygular, baskıyı görmezden gelmek yerine baskı altında çözüm üretmek için bilişsel alan açar. Kitabın pratik yönü de buradadır.
Minnettarlık notları tutmak, olumlu bir deneyimi hatırlamak, kısa süreli egzersiz yapmak veya bilinçli bir iyilik davranışında bulunmak gibi uygulamalar.
Mutluluğu belirsiz bir kişilik özelliği olmaktan çıkarır.
Acker, bu küçük ve düzenli pratiklerin performansı destekleyen bir zihin durumunun altyapısını kurabileceğini öne sürer. İkinci olarak,
kaldıraç ve dayanak noktasıyla algıyı değiştirerek kapasiteyi genişletmek, dayanak noktası ve kaldıraç ilkesi.
İnsanların dış koşulları her zaman denetleyemese de, o koşulları yorumlama biçimlerini değiştirebileceğini anlatır.
Eckhart'ın benzetmesinde dayanak noktası, kişinin dünyayı değerlendirdiği zihinsel çerçevedir.
Kaldıraç ise bu çerçeve içinden harekete geçmesini sağlayan inançlar, beklentiler ve çabadır.
Dayanak noktası sabit kabul edildiğinde, kişinin kapasitesi de mevcut yeteneği, zamanı veya iş tanımıyla sınırlı görünür.
Çerçeve değiştiğinde ise öğrenme, gelişme ve etki alanı daha geniş algılanmaya başlar.
Bu fikir, özellikle iş yükü ve belirsizliğin yoğun olduğu ortamlarda önem taşır.
Örneğin zor bir görevi yalnızca tehdit olarak görmek, kaçınma ve tükenme tepkilerini güçlendirebilir.
Aynı görevi öğrenme fırsatı, sınırları test eden bir süreç ya da parçalara ayrılabilecek bir problem olarak görmek ise daha yapıcı davranışlara yol açabilir.
Buradaki fark, gerçekliği çarpıtmak değildir. Sorunun varlığını kabul ederken, kişinin müdahale edebileceği seçenekleri görünür kılmaktır.
Acker ayrıca beynin yaşam boyunca değişime açık olduğuna ilişkin görüşlerden yararlanır.
Bu nedenle yetenek ve potansiyel, tamamen sabit özellikler sayılmamalıdır.
Kitabın yaklaşımı, olumlu düşünceyi tek başına çözüm diye sunmak yerine, düşünme biçiminin davranış, emek ve süreklilik üzerindeki etkisini vurgular.
Algıdaki değişim ancak somut eylemle birleştiğinde gerçek bir kaldıraç işlevi görür.
Üçüncü olarak, Tetris etkisiyle tehditleri değil,
fırsat ve çözüm örüntülerini aramak, Tetris etkisi.
Adını uzun süre Tetris oynayan kişilerin oyundan sonra günlük hayatta da şekilleri ve boşlukları zihinsel olarak görmeye devam etmesinden alır.
Acker bu örneği, beynin tekrar eden dikkat alışkanlıklarıyla belirli örüntüleri aramaya koşullanabileceğini açıklamak için kullanır.
Sürekli hata, risk, eksik veya başarısızlık arayan biri çevresindeki yararlı bilgileri ve gelişme ihtimallerini daha az fark edebilir.
Buna karşılık bilinçli biçimde olumlu olayları, çözümleri ve fırsatları fark etmeye çalışan kişi dikkat sistemini farklı bir yöne eğitebilir. Bu ilke sorunları yok saymak anlamına gelmez. İş yaşamında hataları saptamak, riskleri değerlendirmek ve eleştirel düşünmek gereklidir.
Ancak yalnızca olumsuza odaklanan kurum kültürleri, çalışanların neyin işe yaradığını öğrenmesini zorlaştırabilir.
Tetris etkisi, analiz ile yapıcı dikkat arasında denge kurmayı önerir. Bir proje başarısız olduğunda sadece kusuru aramak yerine, hangi uygulamanın işe yaradığını, hangi becerinin geliştiğini ve sonraki denemede nelerin değiştirilebileceğini araştırmak buna örnektir.
Eckhart'ın önerdiği pratikler arasında günlük olarak birkaç olumlu deneyimi yazmak bulunur. Amaç, geçici bir moral yükseltmekten çok zihnin kanıt toplama alışkanlığını değiştirmektir.
Düzenli tekrar, kişinin çevresindeki destekleri, ilerlemeyi ve seçenekleri daha hızlı seçmesine yardım edebilir.
Böylece iyimserlik, soyut bir temenni olmaktan çıkar ve dikkatin eğitilmesiyle ilgili bir beceri haline gelir. Dördüncü olarak,
Falling Up ve Zorro çemberiyle aksilik sonrasında kontrolü yeniden kurmak, kitaptaki Falling Up yani düşüşten yukarı çıkmak ilkesi.
Aksiliklerin otomatik olarak gelişim yaratmadığını, fakat nasıl yorumlanıp kullanıldıklarının önemli olduğunu savunur. İş kaybı, başarısız proje, eleştiri veya kişisel hayal kırıklığı gibi deneyimler olumsuz sonuçlar doğurabilir.
Eckhart'ın vurgusu bu gerçeği romantikleştirmek değildir. Bunun yerine kişinin olay sonrasında ileriye dönük bir yol, bir ders veya yeni bir hareket noktası bulup bulamayacağını sorgulamaktır.
Olumsuz bir olayın ardından her şeyin bittiği sonucuna varmak yerine elde kalan imkanları görmek dayanıklılığı destekler.
Zorro çemberi bu yaklaşımın davranışsal tamamlayıcısıdır. İnsan kendini aşırı baskı altında hissettiğinde geniş ve belirsiz hedefler daha fazla kaygı yaratabilir. İlke, önce küçük ve yönetilebilir bir alan seçmeyi önerir. Bu alan üzerinde ustalık hissi oluştukça kontrol çemberi aşamalı biçimde genişletilebilir.
Örneğin karmaşık bir iş değişikliği sürecinde bütün geleceği çözmeye çalışmak yerine özgeçmişi güncellemek.
Bir görüşme planlamak veya günlük çalışma saatini düzenlemek daha uygulanabilir ilk adımlardır. Bu iki ilke birlikte dayanıklılığı irade gösterisinden çok süreç tasarımı olarak ele alır.
Falling Up anlam çerçevesini değiştirir, Zorro çemberi ise eylemi ölçeklendirir. Böylece kişi hem aksiliğin etkisini inkar etmez hem de belirsizlik içinde yapabileceği bir sonraki adımı belirler. Son olarak, Vanisi Saniye Kuralı ve sosyal yatırımla davranışsal ve ilişkisel altyapı kurmak, Ahor'un 20 Saniye Kuralı.
Kalıcı değişimin yalnızca güçlü iradeye bağlı olmadığını anlatır.
İnsanlar çoğu zaman yararlı olduğunu bildikleri davranışları, başlamanın zahmetli olması nedeniyle sürdürmez. Kuralın mantığı basittir.
İstenen alışkanlığa ulaşmayı yaklaşık 20 saniye kolaylaştırmak, istenmeyen alışkanlığı ise aynı ölçüde zorlaştırmak davranış olasılığını etkileyebilir.
Örneğin egzersiz kıyafetlerini önceden hazırlamak,
çalışma için gerekli dosyayı kolay erişilen bir yerde tutmak veya dikkati dağıtan uygulamaları erişilmesi zor bir konuma almak,
çevreyi hedefle uyumlu hale getirir.
Burada önemli olan 20 saniyenin sihirli bir sayı olması değil, küçük sürtünmelerin davranışta büyük farklar yaratabilmesidir.
Sosyal yatırım ilkesi ise mutluluğun ve dayanıklılığın bireysel bir proje olmadığını vurgular. Zor dönemlerde insanlardan uzaklaşmak yaygın bir tepki olabilir. Oysa güvenilir ilişkiler, duygusal destek, geri bildirim ve pratik yardım sağlar.
Erker, sosyal destek ağını başarı ve esenlik açısından temel kaynaklardan biri olarak ele alır. Bu ağ, yalnızca yakın arkadaşlardan oluşmak zorunda değildir. İş arkadaşları, aile, mentorlar ve topluluklar da buna dahildir. Bu iki ilke birlikte kitabın somut tarafını güçlendirir. Birincisi, iyi niyeti günlük düzeneklere dönüştürür. İkincisi, performansı tek başına yürütülen bir mücadele olmaktan çıkarır.
Kişisel alışkanlıkların tasarımı ile karşılıklı destek kültürü birleştiğinde olumlu değişimin sürdürülme ihtimali artar. Sonuç olarak The Happiness Advantage. İş hayatında verimlilik ve başarıyı yalnızca hedef baskısı, rekabet veya zaman yönetimi üzerinden açıklayan kitaplardan ayrılır. Sean Accor, performansın psikolojik başlangıç koşullarına odaklanır.
Temel önerisi, mutluluğun kariyer yolunun sonunda kazanılacak edilgen bir ödül değil, düşünme ve davranma kapasitesini etkileyen, geliştirilebilir bir kaynak olduğudur. Bu çerçeve, özellikle yoğun iş yükü, değişim, belirsizlik veya motivasyon kaybı yaşayan profesyoneller için yararlı olabilir. Yöneticiler ve İnsan Kaynakları Çalışanları da kitabı. Çalışan esenliğinin sadece yan haklar veya geçici moral etkinlikleriyle sınırlı olmadığını düşünmek için okuyabilir. Kitaptan en çok fayda sağlayacak okur, soyut bir iyimserlik çağrısından çok, bunu günlük hayata taşıyacak küçük mekanizmalar arayan kişidir. Tetris etkisi dikkatin yönünü, Zorro çemberi hedeflerin ölçeğini, 20 saniye kuralı ortamın davranış üzerindeki rolünü, sosyal yatırım ise ilişkilerin koruyucu işlevini ele alır. Bu nedenle eser, kişisel gelişim dili kullansa da alışkanlık, algı ve sosyal çevre arasındaki bağlantıya daha sistemli yaklaşır. Yine de kitabın olumlu bakış açısı, yapısal sorunların veya ağır kişisel koşulların yalnızca tutum değişikliğiyle çözülebileceği biçiminde okunmamalıdır. En dengeli kullanım, Açor'un ilkelerini gerçekçi planlama, uygun destek ve somut çalışma koşullarıyla birleştirmektir. Kitabın kalıcı gücü, mutluluğu belirsiz bir duygu değil, dikkat, eylem ve ilişki düzeyinde çalışılabilen bir performans unsuru olarak incelemesidir. Destek olmak isterseniz, Sean Achor, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.